Herkese merhabalar, ben Buse. Aklında kalanlara hoş geldiniz. Böyle hayatınızda alışkanlık haline getirmek isteyip de bir türlü başlayamadığınız ama hep aklınızın bir köşesinde olan şeyler varsa ya da artık daha sağlıklı besleneceğim, her gün yürüyüş yapacağım, her gün düzenli kitap okuyacağım deyip sonunda pes ediyorsanız bu bölüm hepimiz için. Tam da yeni yıla girmeden önce, yeni yıl planlarımızı hazırlama arifesindeyken kendimize böyle hediye bir bölüm hazırlayalım istedim. Hep pazartesileri diyete girilir ya, ne zaman başlayacağınızdan emin değilseniz ayın ya da yılın ilk günü hakikaten güzel bir başlangıç vakti. Çünkü bu zamanlarda umut genellikle daha yüksek oluyor ya, böyle kendi hayatımıza dair yeni bir sayfa açıyoruz gibi oluyor, daha motive oluyoruz. Ne de olsa taze bir başlangıç her zaman motive edicidir. Şöyle dinlerken bir yandan kendi hedeflerinizi de gözden geçirin. Siz kendinizle ilgili neler yapmak istiyorsunuz? Bu sene neleri değiştirmek istiyorsunuz? Aklınızın bir köşesinde sizi bekleyen şeylere belki bugün beraber niyet ederiz. Çünkü bugün alışkanlık oluşturma yollarından bahsedeceğiz. Yeni bir alışkanlığı nasıl kazanırız? Ne yapmamız lazım? Ya da var olan bir alışkanlığın yerine yenisini nasıl koyarız? Bunları yaparken çevreden nasıl faydalanabiliriz? Yani hayallerimiz için, kendimiz için bu hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz? İnsanın kendine verebileceği en güzel hediye kendine yaptığı yatırım gerçekten. Bunları düşündüğünüzde ve uygulamaya başladığınızda emin olun ki çok önemli bir şeyi başaracaksınız. Olmak istediğiniz insana bir adım daha yaklaşacaksınız. Bundan daha güzel ne olabilir? Bu bölümü hazırlarken 3 tane kitap okudum. Birincisi yazarı Charles Duhigg, Alışkanlıkların Gücü kitabı. Bu kitabı çok önceden de okumuştum ve hayatımda en etkilendiğim kitaplardan biri olabilir. Sadece bireysel değil, aynı zamanda başarılı organizasyonların ve toplumun alışkanlıklarını da inceliyor. Ve bildiğiniz farklı markaların nasıl alışkanlık yarattıklarını anlatıyor. Mesela düşünün ki insanlar nasıl diş fırçalamaya başladı. İkincisi James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı. Bu kitap illaki karşınıza defalarca çıkmıştır. Çünkü çok fazla içerik var kitapla ilgili ve uzun zamandır çok satanlarda. Ve üçüncüsü de, bunu muhtemelen pek duymadınız, yazarı Wendy Wood, İyi Alışkanlıklar, Kötü Alışkanlıklar kitabı. Çok kaliteli, bilimsel araştırmalarla dolu ve bu kadar bilimsel çalışmayla dolu bir kitap için okuması gerçekten kolay. Alışkanlık oluşturma konusunda bir rehber arıyorsanız ya da bölümün konusu ilginizi çektiyse diyeyim. Üçünü de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim ve benim de birazdan anlatacaklarım tabii ki bu üç kitapta okuduğum bilimsel çalışmaları da içeriyor. Şimdi size bir soru. Her gün yatağınızı toplamak çok büyük bir başarı mı? Yani öyle sorunca belki çok da büyük bir başarı değil gibi düşünebiliriz. Ama her gün yatağımızı toplamak, düzenli bir insan olma kimliğimizi somutlaştıran bir adım. Ya da her gün dengeli beslenerek sağlıklı bir insanın kimliğine bürünüyoruz. Bir davranışı ne kadar tekrar edersek o davranışla bağlantılı kimliğimizi o kadar pekiştiriyoruz. Zaten kimlik kelimesinin anlamı da buymuş. Etimolojisine baktığımızda Latince essentitas ve identitem kelimelerinden, yani oluş ve tekrarlı kelimelerinden türemiş. Dolayısıyla kimliğimiz demek tekrar tekrar yaptığımız şeyler demek. Atomik alışkanlıklardan çok beğendiğim bir alıntı yapacağım size. Sonuçlarınız alışkanlıklarınızın gecikmeli ölçüsüdür. Bilginiz öğrenme alışkanlıklarınızın gecikmeli ölçüsüdür. Dağınıklığınız temizlik alışkanlıklarınızın gecikmeli ölçüsüdür. Neyi tekrarlarsanız onu elde edersiniz. Her hafta spor salonuna mı gidiyorsunuz? Her gün kitap okuyup yeni bir şeyler mi öğreniyorsunuz? Gelecekteki sizi tanımlayan şeyler işte bu küçük savaşlar olacak. O zaman burada soracağımız şey belki daha derin. Ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Her gün düzenli olarak ne yapıyorum mesela? Ve daha da önemlisi, bu düzenli yaptığım şeyler beni olmak istediğim kişiye ulaştıracak davranışlar mı? Kimliğimiz taşa kazınmadı arkadaşlar. Her an bir seçme şansımız var. Acaba nasıl bir hayata sahip olacağım diye düşünüyorsak bugün kendimiz için ne tasarlıyoruz? Biriktirdiklerimize bakalım. Takip edelim. 10 yıl sonra tam olarak orada olacağız. Kendi hayatlarımızın mimarı olarak atacağımız adımları tasarlamak tabii ki bizim elimizde. O zaman Seneca'nın da dediği gibi iyi bir yaşam, İyi alışkanlıkların sonucudur deyip bölüme başlıyorum. Şimdi başlarken önce şunun bir altını çizeyim. Hani böyle yeni bir alışkanlık yaratmak isteriz ama bazen devamı gelmez ya. Burada belki bizi demotive eden şey alışkanlıkların sonucunu kısa vadede göremiyor olmamız, değil mi? Mesela işte bir aydır spor yapıyorum. Neden hala vücudumda bir değişiklik yok? Kısa vadede hızlı çözümler bekleyince pes etmek çok kolay olabiliyor. Konu ister kilo vermek olsun, ister bir iş kurmak olsun. Bu tuzağa hepimiz düşüyoruz. Bambu ağacının ağacının hikayesi tanıdık gelebilir ama duymayanlarınız için paylaşmak istiyorum. Çin'de yetişen bu ağacın tohumunu ekerler, sularlar, gübrelerler. İlk bir yıl hiçbir değişiklik olmaz. İkinci yıl aynı işlemi yine tekrarlarlar ama yine filizlenmemiştir. Üçüncü yıl, dördüncü yıl Çinliler büyük bir sabırla su ve gübre vermeye devam ettikçe nihayet beşinci yılın sonunda bambu yeşermeye başlar ve bu beş yıl gibi uzun bir sürenin sonunda sadece 6 hafta kadar kısa bir süre içinde bambu ağacı tam 27 metre boyuna ulaşır. Bu hikayenin sonunda sordukları soru şu. Şimdi bu bambu ağacı 6 haftada mı bu boya ulaştı yoksa 5 yılda mı? İşte nasıl ki yeni bir dili öğrenirken bir günde bir ayda o dili öğrenmek mümkün değil. Boşa çabalıyor gibi düşündüğünüz anlarda bunu hatırlamakta fayda var. Yeterince çaba gösterirseniz güzel sonuçlar geç de olsa gelecek. O zaman alışkanlıklarla ilgili bilmemiz gereken ilk şey bence her gün bu alışkanlıkları yaparken onların çoğu zaman farkında bile olmadığımız. Sabah kalktınız. Uyanır uyanmaz yüzünüzü yıkamaya gittiniz. Belki benim gibi sıcak su hazır olsun diye lavaboya uğramadan önce kettle'ın düğmesine bastınız. Ütü yaptığınızda işiniz bitince fişini çektiniz. Öğle molanızda iş yerinizin altındaki restorandan yine aynı menüyü sipariş verdiniz. İşten eve döndüğünüzde üstünüzü değiştirip rahat giysiler giydiniz. Ve gece uykuya dalmadan önce her gece olduğu gibi sosyal medyada gezindiniz. Ve bunların her birini düşünmeden sadece yaptınız. Duke Üniversitesi'nde 2002'de yapılan bir araştırma günlük hayatımızın yaklaşık %45'ini neredeyse yarısı düşünmeden alışkanlıklarla yaşadığımızı söylüyor. Peki neden? Çünkü bu sayede beynimiz enerji tasarrufu yapıyor. Yani sabah düşünmeden kettle'ın düğmesine basmanız ya da Mark Zuckerberg gibi işe giderken işte hep aynı şeyleri giyip ne giyeceğinizi düşünmemeniz sizin mental enerjinizi daha başka daha önemli konulara saklamanızı sağlıyor. Gözünüze canlanmıştır hani hep bisiklet yaka gri bir tişört giyiyor ya Zuckerberg ve bir röportajında şöyle demiş. Hayatımı olabildiğince temizlemek istiyorum. Bu topluluğa en iyi nasıl hizmet edebileceğim dışında kalan her şey hakkında olabildiğince az karar veriyorum. Bizdeki Türk versiyonu da tabii ki siyah tişörtüyle Acun. Şimdi bu bilgi bayağı önemli. Çünkü ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki ben alışkanlıklarım üzerine bilinçli olarak düşünmezsem eski davranışlarım kendini sürekli tekrar etmeye devam edecek. Ama ya yeni edinmek istediğim alışkanlıklar ya da ya bırakmak istediğim davranışlar varsa o zaman bu alışkanlık denen şeyin nasıl çalıştığını önce bir anlamamız lazım. Bunun için kritik soruyu soruyorum. Bir alışkanlık nasıl oluşur? Charles Duhigg alışkanlık inşa etme sürecini 3 aşamalı şekilde anlatıyor. Bunu yıllar sonra Atomik Alışkanlıklar kitabında 4 aşama şeklinde görüyoruz ama ben 3 aşamalı haliyle aktaracağım. Birinci aşama işaret. Alışkanlığı başlatan faktör. Bu işaret bir mekan olabilir, günün belli bir saati olabilir, duygu durumunuz, hatta başka bir davranışınız bile olabilir. Mesela yemek yemek sonrasında elimizi yıkamak için bir işaret. Ya da stresli bir durumda tırnaklarını yiyen bir insan için stres bir işaret. İkinci aşama rutin. Yani alışkanlığımızın ta kendisi. Her gün 10 dakika sabah meditasyonu yapmak. Bir süre sonra sizin için otomatik bir alışkanlığa dönüşebilir. Ve her alışkanlığın nihai amacı olan üçüncü aşama tabii ki ödül. Hatta alışkanlığı sırf bu ödül için yapıyoruz. Mesela ders çalışmaktan kaçıp sosyal medyaya girdiğimizde orada aldığımız haz bir ödül ve beynimiz ödül aldığımızda alışkanlığın tekrar etmesini istiyor. İşte bu işaret, rutin, ödülden oluşan döngüyü defalarca tekrarladığımızda farkında bile olmadan yeni bir alışkanlık oluşturmuş oluyoruz. Bu alışkanlık döngüsünü pek çok sayıda örnekle desteklemiş Duhigg. Hayatımızın bir parçası haline getirmek istediğimiz davranışlar için oldukça basit bir formül sunuyor. Sadece 3 adım. Bu durumda güne erken başlamak, sabah sayfaları yazmaya başlamak ya da her gün yarım saat gitar çalma pratiği yapmak, hayatımıza katmak istediğimiz davranış ne olursa olsun önce tetikleyicimizi yani alışkanlığımızı başlatacak o işareti yaratmamız gerekiyor. Bence bir saat belirleyip telefona alarm kurmak iyi bir fikir olabilir. Yani o iş için bir zaman dilimi belirlemek. Mesela işten eve dönmek. Her gün işten eve geldiğimde ilk iş yarım saat gitar pratiği yapacağım. Bir sonraki aşama ödül aşaması. Aklınıza çok büyük şeyler gelmesin ama bu adımın sizi motive etmesi gerekiyor. Cazip olması gerekiyor yani. İşte yine gitar örneğini düşünelim. Her pratiğin sonunda sevdiğiniz diziden bir bölüm açabilirsiniz. Hava almaya çıkabilirsiniz. Kendinize güzel bir çay yapabilirsiniz. Bunlardan çok daha yaratıcı şeyler de bulabilirsiniz tabii artık sizi ne mutlu ediyorsa. Zaten siz bu alışkanlığı bir defa tecrübe ettiğinizde beyin artık ondan sonra gelecek ödülü biliyor. Onu bekliyor. Normalde beyin ödülü tecrübe ettiğinde dopamin salgılarken artık daha ödül gelmeden daha o işareti tanır tanımaz dopamin salgılamaya başlıyor ve harekete geçme motivasyonunuz artıyor. Peki aynı döngüyle var olan bir alışkanlığımızı değiştirebilir miyiz? Charles Duhigg kendi hayatına bunu nasıl uygulamış? Onu kurgulayacağım şimdi size. Serhat her gün saat 3 gibi ofisteki mutfağa doğru gidiyor ve orada arkadaşlarıyla sohbet ederken abur cubur tüketmek gibi kötü bir alışkanlığı var. Yeni işine başladıktan sonra biraz kilo aldığını fark ediyor ve günden güne kilo almaya devam ediyor. Durum onun için biraz can sıkıcı olmaya başladı ama tüm çabasına rağmen bu alışkanlığından vazgeçemiyor. Kendisine artık dikkat edeceğine söz verse de yarın alışkanlığı yeniden tekrar ediyor. İşte bu alışkanlığı değiştirebilmesi için az önce saydığımız maddelere geri döneceğiz. Rutin, Serhat'ın saat 3 sularında masadan kalkıp atıştırmalıklara doğru ilerlemesi, arkadaşlarıyla sohbet ederken abur cubur yemesi. Şimdi sırada daha az belirgin sorular var. Birincisi, bu davranışı tetikleyen işaret ne? Açlık mı? Can sıkıntısı mı? Ya da başka bir işe girişmeden önce bir molaya ihtiyaç duyması mı? Ve hareketi tekrarlamasına sebep olan ödül ne? Atıştırmalıkların kendisi mi? Geçici dikkat dağınıklığı mı? Yoksa iş arkadaşlarıyla sosyalleşmek mi? Bu soruların cevabını bulmak için Serhat 3 günlük bir deney yapıyor. Dürtüyü her hissettiğinde kendisine farklı ödül verecek şekilde denemeler yapıyor. Birinci gün mutfağa yürümek yerine dışarı çıkıp binanın etrafında turlayıp hiçbir şey yemeden masasına geri dönüyor. İkinci gün abur cubur yerine bir elma alıyor ve yine aynı yerde arkadaşlarıyla sohbet ederken elma yiyor. Üçüncü gün mutfağa gitmek yerine arkadaşının masasına uğruyor. Biraz sohbet molasından sonra masasına geri dönüyor. Bu 3 günün sonunda artık cevaplar elinde. Aradığı ödül, arkadaşıyla yaptığı 10 dakikalık muhabbet ve bu sayede dikkatinin biraz dağılıyor olması ve bunu her gün saat 3 gibi can sıkıntısı başladığında yaptığını fark ediyor. İşte Charles Duhigg'e göre bunu tespit ettikten sonra yapılması gereken tek şey işareti ve ödülü korumak ama rutinin yerine bir yenisini koymak. Şimdi bunu nasıl yaptığını anlatayım. Serhat alışkanlığını yeniden düzenliyor. Her gün alarm kurarak saat 3'te masasından kalkıyor ama mutfağa gitmek yerine bir arkadaşının masasına uğrayıp sohbet ediyor ve ardından çalışmaya geri dönüyor. İşin güzel yanı zamanla abur cubur yeme isteği de ortadan kalkıyor. Bence iş yerinde sigara içenler de bunu bir düşünsünler. Acaba sigara molasına çıkmanızın sebebi gerçekten sigara içmek mi? Yoksa arkadaşlarınızla sosyalleşmek mi? Ya da belki de şirketteki son dedikoduları almaktır. Alışkanlık yaratmak için bir sürü farklı yöntem var. Hepsini aktarmak çok zor ama işe yarayacağını düşündüklerimden bazılarını paylaşmak istiyorum. Şimdi kendimize kazanmak istediğimiz alışkanlık her neyse onu düşünüp 3 tane basit soru soracağız. 1. Nasıl görünür kılabilirim? Madem her alışkanlık bir işaretle başlıyor, yaşadığım ortamda o davranışı tetikleyecek böyle bariz bir işaret yoksa başarısız olmam çok doğal. Zaten birçok uyarana maruz kalıyoruz. Telefon elimizde, sosyal medya var, canımızın hiç sıkılmayacağı kadar içerik mevcut. Böyle bir ortamda gitarınız dolapta kapalı duruyorsa gitar çalışmamak sizin için hiç doğru olmayacaktır. Yani düşünün, ilaçlarımızı bile göz önünde bir yere koymayınca ilaçlarımızı almayı bile unutuyoruz. Annem hep şey der, hiç meyve yemiyorsun kızım, yıkayıp şöyle masanın üstüne koysana gördükçe yersin. Anneler her zaman sorunun çözümünü biliyorlar gerçekten. O yüzden işaretleri görünür kılmak çok kilit. Mesela okumaya başladığınız kitabı, en sık kullandığınız oda hangisi, oraya götürün. Her gün meditasyon yapacaksanız ve bunu bir mat üzerinde yapıyorsanız, matınızı da gerekiyorsa koridora koyun. Gelip geçerken sürekli görürsünüz, gözünüze çarpar. Ben home office'e geçtikten sonra hiç su içmemeye başladığımı fark ettim. Bakın ortam değişince alışkanlık nasıl değişiyor. Eskiden ofiste masamda su oluyordu. Görüp görüp içerdim. O yüzden şimdi böyle evin içinde farklı odalara su bırakmaya başladım. Bunun tam tersi de mümkün. Sizi alışkanlığınızdan uzaklaştıracak şeyleri de göz önünden kaldırabilirsiniz. Mesela Tolstoy alışkanlıklarına çok sadıkmış. Her sabah kahvaltısından sonra odasına kapanıp tam saat 5'e kadar aralıksız çalışırmış. Hatta en ufak dahi rahatsız edilmek istemediği için çalıştığı yerin bitişiğindeki diğer odaların kapılarını kilitliyormuş. Dikkat dağıtıcıları kendinden uzak tutuyormuş yani. İşte ortamını düzenlemeye gayet güzel bir örnek. İkinci soruya geldim. O alışkanlığı nasıl çekici kılabilirim? Bir davranışın olma ihtimali artırmak istiyorsak onu çekici kılmamız gerekiyor. Nasıl keyifli hale getirebilirim? James Clear'ın burada önerisi yapmanız gereken eylemi sevdiğiniz ve yapmak istediğiniz bir aktiviteyle birleştirmek. Mesela diyor ki canı Netflix izlemek isteyen biri bunu pekala kondisyon bisikletine binerken de yapabilir. Benim için de yürüyüşü keyifli hale getiren şey bir yandan müzik ya da podcast dinlemek. Hatta yürümeden önce ne dinleyeceğimi seçip çıkıyorum evden. Sanki yürümeye değil o bölümü dinlemeye gider gibi gidiyorum. En güzel yöntem de aslında kendimize bir partner zamanlar bulmak. Hatta öyle olunca birisine söz vermiş gibi oluyoruz ya, caması da daha zor oluyor. Öğle arasında arkadaşınızla bahçede bankta sohbet etmek yerine beraber yürüyüş yaparken yine sohbet edebilirsiniz. Ve üçüncüsü, nasıl kolaylaştırabilirim? Burada da yine James Clear diyor ki, öyle bir kolaylaştırın ki içinizden gelmediğinde bile yapmaya devam edebilin. Yani ne kadar az güçlükle karşılaşırsanız o kadar ertelemezsiniz, bahane bulmazsınız. Mesela sağlıklı beslenmek istiyorsanız ve sabah uykulu uykulu sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak zor geliyor olabilir, akşamdan hazırlayın. Böylece yolda poğaça simit almazsınız. Ya da bir spor salonuna yazılırken, bu evet her zaman mümkün değil aslında ama mümkünse diyorum, İşe giderken yolunuzun üstünde olanı tercih edin. Çünkü ekstra çaba harcamadan gideceğimiz bir yerde olunca spor yapma ihtimalimiz de artıyor. Şubat ve Mart 2017 arasında New York'ta bir veri analiz şirketi insanların spor salonlarına ne kadar gittiklerini analiz ediyorlar. Aslında şunun cevabını arıyorlar. Spor salonlarına mesafemizle spora gitme alışkanlığımız arasında anlamlı bir ilişki var mı? 7,5 milyon cihazdan cep telefonu kayıtlarını kullanıp incelemişler. Evleri ve spor salonu arasındaki mesafe ortalama 6 kilometre olan insanlar ayda 5 ya da daha fazla kez spor salonuna gitmişler. Ama mesafesi 8 kilometre ve daha fazla olan insanlar spor salonuna ayda sadece bir defa gitmişler. İşte pürüzleri azaltmanın etkisi. Ve paylaşmak istediğim son yöntem, çünkü kendi hayatımda kesinlikle faydasını gördüm, o da alışkanlık istifleme. Ama bunun için önce size Diderot'un hikayesini anlatmam lazım. Diderot, aydınlanma çağının en önemli kişilerinden biri. Yazdıkları felsefesi Fransız devrimini hazırlamış. Felsefi bilgileri, bilimsel düşünceleri Avrupa'da yaymak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla tasarlanan ünlü ansiklopedinin baş editörü. Gelelim hikayeye. Fransız filozof ve yazar Denis Diderot hayatının neredeyse tamamını fakirlik içinde geçiriyor. Ama sonra 1765 yılında bir gün bu durum tamamıyla değişiyor. Diderot'un kızı evlenmek üzere ama düğün masraflarını karşılayabilecek durumda değiller. Varlıklı değil fakat dediğim gibi ansiklopedinin baş editörü bir yazar. O sırada da hem bir kitap sever olan hem de finansal sıkıntılarını duyunca üzülen Rus çariçesi Büyük Katerina, Diderot'un kişisel kütüphanesi karşılığında kendisine 1000 sterlin teklif ediyor. Diderot da teklifi kabul edince yeni servetiyle artık düğünün parasını denkleştirmeyi bırakın, kendine güzel bir kırmızı cübbe alıyor. Kırmızı cübbesi gözüne o kadar güzel görünüyor ki zarif cübbesinin yanında diğer eşyalarının ne kadar sıradan kaldığını fark ediyor. İşte bu dürtüyle eşyalarına yavaş yavaş el atmaya başlıyor. Önce halısını bir şam halısıyla değiştiriyor. Evini pahalı heykellerle süslüyor. Sonra tabii şöminenin üstüne koymak için bir ayna lazım. Ve mutfak masası gözüne çarpıyor. Onu da yenisiyle değiştiriyor. Sonuç olarak aldığı her yeni parça bir sonrakine almasına neden oluyor. Diderot'un davranışı size de tanıdık gelmiştir muhakkak. Literatürde bunun bir adı var. Tahmin edebileceğiniz üzere Diderot etkisi. Yani yeni bir eşyaya sahip olmanın sıklıkla ek satın almalara neden olan bir tüketim fermanına sebep olduğunu ifade ediyor. Aslında bu kalıbı sadece satın alımlarda değil her yerde fark edebilirsiniz. Pek çok insan davranışı da bu döngüye uyar. Lavaboya gittiniz, sonra ellerinizi yıkadınız. Sonra gözünüze havlu biraz kirli göründü. Onu makineye attınız. Baktınız deterjan bitiyor, yenisini sipariş ettiniz gibi gibi. İşte yeni bir alışkanlık inşa etmek istediğimizde de bu etkiyi kendi lehimize kullanabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Alışkanlık istifleme yöntemiyle. Yani oluşturmak istediğimiz yeni alışkanlığımızı zaten her gün düzenli olarak yaptığımız bir davranışın arkasına ekleyerek. Mesela her gün düzenli yaptığımız neler var? Diyelim ki günde 10 sayfa kitap okuma alışkanlığı geliştirmek istiyorum. Ve diyelim ki her sabah zaten ilk iş kahvemi içiyorum. O zaman her sabah kahve fincanımı doldurduktan sonra 10 sayfa kitap okuyacağım. Buradaki kilit nokta davranışınızı her gün zaten yaptığınız bir şeye bağlamak. Ya da her akşam dişimi fırçaladıktan sonra 10 sayfa kitap okuyacağım ve uyuyacağım. Artık her sabah uyandığınızda ya da işte her gece uyumadan önce var olan alışkanlıklarınızın arasına bir yenisini daha kattınız. Peki bir alışkanlığı oluşturmak ne kadar zaman alır? Aslında burada geçen zamanın sihirli bir yanı yok. 21 gün, 40 gün, 100 gün. Önemli olan o davranışı ne sıklıkla tekrarladığımız. Bir eylemi her tekrarladığımızda o alışkanlıkla ilgili nöral devreyi harekete geçiriyoruz. Özellikle bazal ganglia'mız ve prefrontal korteksimizdeki bağlantıları. Sinir bilimin popüler cümlesi, birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır. Yani bir nöron diğerini sürekli olarak uyardıkça bu nöronlar arasındaki bağlantı güçlenir. Bu ne demek? Bir alışkanlık edinmek istiyorsanız yapmanız gereken şey tekrarlı pratikler. Yakın zamana kadar sıklıkla şöyle bir şey duyuyorduk. Alışkanlığın oturması için gereken süre 21 gündür. Bu efsane şuradan geliyor. Maxwell Maltz 1950'li yıllarda görev yapan bir estetik cerrah ve çeşitli operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu operasyonların sonrasında da hastalarının iyileşme sürecini gözlemlemiş. Hastaların yüzlerindeki değişikliklere alışma süreci genelde ortalama 3 hafta sürmüş. Yani 21 gün. İşte 21 gün miti buradan geliyor. Bu konu üzerine o zaman Psycho-Cybernetics kitabında şöyle bir cümlesi var Maltz'ın. Bunlar ve yaygın olarak görülen diğer birçok fenomen eski bir zihinsel görüntünün çözülmesi ve kişinin zihninde yeni fenomenin şekil alması için en az 21 gün gerektirdiğini göstermektedir. En az. Dünya genelinde satışları patlayan bu kitaptaki en az vurgusunun halk arasında ihmal edilmesi sonucu alışkanlığın kalıcı hale gelmesi için 21 günün yeterli olduğu sanısı çok uzun süre hayatta kalmış ama pek çok podcast'te ya da pek çok YouTube videosunda ya da okuduklarınız arasında bunun aslında bir mitten ibaret olduğunu duymuşsunuzdur zaten. Peki 21 gün kuralı aslında bir mitten ibaretse kaç gün alıyor o zaman bir alışkanlığı oturtmak? Doğru sayı nedir yani? 2010 yılında doktora sonrası araştırmacı Philippa Lely, eylemlerin otomatik hissedilene kadar kaç kez tekrarlanması gerektiğini Londra Üniversitesi'nde 96 öğrenci üzerinde yaptığı bir çalışmayla test ediyor. Bu öğrencilerin düzenli olarak yapmak istedikleri sağlıklı bir davranış için alışkanlık geliştirme sürecini yaklaşık 3 ay boyunca takip ediyor. Örneğin her gün bir meyve yemek ya da her sabah 20 dakika koşmak gibi zorluk derecesi farklı davranışlar. Öğrenciler her günün sonunda o gün o davranışı gerçekleştirdi mi? 1. Bunu bildiriyor ve 2. Davranışın ne kadar otomatik hale geldiğini bir internet sitesi üzerinden raporluyor. Sonuçlara gelelim. Bu çalışmada alışkanlığın oturması için geçirilen ortalama zaman 66 gün. Ama tabii ki doğru sayı diye bir şey yok. Aynı çalışmada sağlıklı yeme alışkanlığını tam olarak edinmeden önce bunu 65 gün tekrarlamak durumunda kaldılar. Düzenli egzersiz için bu süre 91 gün oldu. Yani bu süre aslında edinmek istediğimiz alışkanlığın zorluğuna göre değişiyor. İçinde bulunduğumuz ortama bağlı olarak değişiyor. Siz bunu 30 günde başaracaksınız. Belki ben 75. günde. O yüzden belli bir sayıya takılıp neden hala alışkanlığım oturmadı diye üzülmeyin. Önemli olan kendimize zaman tanımak. Bir de mümkünse alışkanlıkları bir sosyal çevre içinde yapmak başarı oranını ciddi şekilde yükselten bir faktör. Sizinle birlikte yürüyüşe çıkacak ya da havuza giderken size eşlik edecek başka biri varsa büyük hazine. 2024 için hedeflerinizi belirlerken böyle motivasyonunuzun düştüğü anda bile sizi kolunuzdan tutup sürükleyecek dostunuz, eşiniz, arkadaşınız, aileniz kim var diye de düşünün bence. Kimseyi bulamazsanız bana yazabilirsiniz. Bu sene için ben de kendime farklı bir hedef koydum. Artık taktikleri de biliyoruz. Umarım dinlediğinizde belki şu yöntemi deneyebilirim diye düşünmüşsünüzdür. Bir kişi için bile en ufacık katkım olduysa ne mutlu bana. Şimdiden sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hayallerinize bir adım daha yaklaştığınız şahane bir yıl olsun. O zaman şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.